Ayrım 20, Yıldızların Dönüşü, Stanislav Lem, sayfa 209. Sıçradım olduğum yerden, dirseğime dayanıp destek alınca kendi yüzümün tam üstünde kızın yüzünü gördüm. Şaşkın şaşkın oturdum. O kadar apışmıştım ki düşüncelerimi dahi toparlayamıyordum. Yavaşça dizlerime oturdu, omuzları hala titriyordu. Ben ise hala inanamıyordum gördüğüme. Eri diyebildim hissiz dudaklarımla. Dudaklarım benim değilmiş gibi iri ve ağır geliyordu bana. Eri sen misin yoksa rüya mı görüyorum? Birden gücüm yerine geldi, onu belinden yakaladım, kaldırdım, ayağa fırladım ve sendeledim. Hala sıcak ve yumuşak olan kumsalın üzerine birlikte yığıldık. Nemli ve tuzlu yüzünü öptüm ve hayatımda ilk defa ağladım, o da ağladı. Uzun bir süre hiçbir şey söylemedik. Sonra ikimiz birden korkmaya başladık. Neden bilmiyorum. Çılgın bakışlarını üzerime dikti. Eri diye tekrarladım. Eri, Eri. Başka hiçbir şey bilmiyordum. Birden kendimi çok yorgun hissederek kumsala uzandım yine. O ise korktu, beni kaldırmayı denedi ama gücü yetmedi. Hayır Eri diye fısıldadım. Hayır, bir şeyim yok. Yalnız hal, konuş, konuş. Ne söylememi istiyorsun Eri? Sesimi işitince biraz sakinleşti, koşup bir yere gitti, düz bir cam kapla döndü, yüzüme su serpti. Su acıydı, Pasifik'ten geliyordu. Ben de kana kana içmek istiyordum diye düşündüm. Gözlerimi kırpıştırdım, kendime gelmeye başlamıştım, başıma dokundum. Yara bile yoktu, saçlar beni korumuştu, biraz derim sıyrılmış, alnımda bir ceviz büyüklüğünde bir şiş olmuştu. O kadar, kulaklarım uğuldamaya devam ediyordu ama yine de kendimi iyi hissetmeye başlamıştım. En azından oturduğum sürece. Doğrulup kalkmayı denedim ama ayaklarım itaat etmedi bana. Eri önümde diz çökmüş, elleri iki yana sarkmış duruyordu. ''Gerçekten sen misin?'' diye sordum. Şimdi anlamaya başlamıştım. Döndüm ve bu ani hareket yüzünden şiddetle dönen başımın sersemliği arasında iki karanlık şekil gördüm. Bakışlarımı yeniden Eri'ye çevirince sesim çıkmadı. ''Hal!'' ''Evet, ayağa kalkmayı dene, sana yardım edeyim.'' ''Ayağa kalkmak mı?'' Belli ki aklım daha doğru dürüst çalışmıyordu. Olan bitenleri anlıyordum ama bir yandan da anlayamıyordum. Glider'daki Eri miydi? İmkansız. Olaf nerede diye sordu. Olaf mı? Bilmem. Nasıl? O burada değil miydi? Hayır. Sen yalnız mıydın? Başıyla evet dedi. Ani bir korku, insanlık dışı bir korku sardı benliğimi. Nasıl yapabildin bunu? Nasıl yapabildin? Yüzü titriyordu, dudakları kararsızdı, tek kelime bile edemedi. ''Ben, yani mecburdum.'' Yeniden ağlamaya başladı. Sonra yavaş yavaş geçti, sakinleşti, yüzüme alnıma dokundu, kafatasımı yokladı. Ben ise aralıksız tekrarlayıp duruyordum. ''Eri, sen misin?'' Derken ağır ağır doğrulup kalktım, elimden geldiğince bana destek oluyordu. Şoseye kadar yürüdük. Arabanın halini o zaman gördüm. Akordiyona dönmüştü. Glider'a ise hemen hiçbir şey olmamıştı. Üstünlüğünü o zaman daha iyi anladım. Sadece benim girdiğim yerde bir sıyrık vardı. Eri benim içeri girmeme yardım etti. Önce aracı geri götürüp otomobilin enkazını kenara itti. Sonra hareket ettik. Geri dönüyorduk, susuyordum. Işıklar önümüzde geçit resmi yapıyordu. Başım omuzlarımın üzerinde alabildiğine ağırdı. Küçük evin önünde indik. Biz hala içerideymişiz gibi pencereler yine aydınlıktı. İçeri girmeme yardım etti, yatağa yatırdı, masaya kadar gitti, geçti kapıya yöneldi, doğruldum yatakta. ''Gidiyorsun sen.'' Koşarak geri döndü, yatağın başucunda diz çöktü yere, başıyla hayır işareti yaptı. ''Hayır mı?''
''Hayır.''
''Hiç gitmeyecek misin?''
''Asla.''
Onu kollarımın arasına aldım, yanağını yüzüme dayadı. Her şey altüstü içimde. İnatçılığımın kalan son kırıntıları, son saatlerin olanca korku ve kaygıları, bomboş, ölü gibi dinlendim. Yalnız giderek daha çok sıkıyordum onu kollarımın arasında. Açık pencerelerden Pasifik'in gürültüsü geliyordu. Garip gelebilir ama birbirimize hiçbir şey söylemedik. Ne o akşam ne de gece, hiçbir şey. Tek kelime bile etmedik. Ancak ertesi gün geç saatlerde o geceki olayları öğrenebildim. Ben gider gitmez Erin içini anlamış ve korkuya kapılmış, ne yapacağını da bilememiş. Önce robotu çağırmak istemiş ama onun bir şey yapamayacağını çabuk kavramış. Sonra o laf gelmiş aklına. Onun yardımının dokunacağını biliyormuş ama nerede bulabileceği hakkında hiçbir fikri yokmuş. Üstelik zamanda olmadığını biliyormuş. En sonunda evin glider'ını alıp peşime düşmüş. Bana yetiştikten sonra önce arkamdan izlemiş, önce eve döneceğimi umuyormuş. ''Sen de gelecek miydin o zaman?'' diye sordum. Tereddüt etti.
''Bilmem ki. Sanırım evet. Şimdi inerdim gibi geliyor ama gerçekten bilmiyorum.''
Fakat benim daha ileri gittiğimi görünce daha çok korkmuş, devamını zaten ben de biliyordum. Hayır dedim, anlayamıyorum, hele şimdi hiç anlayamıyorum, nasıl yapabildim bunu?
Kendi kendime dedim ki başına bir şey gelmeyecek dedim.
Ne yapmak istediğimi biliyor muydun? Nerede yapacağımı da biliyor muydun?
Evet.
Nasıl? Uzun bir sessizlikten sonra cevap verdi.
Bilmem, kim bilir, belki de biraz olsun biliyorum artık.
Susuyordum. Ona daha çok şey sormak istiyordum ama cesaret edemiyordum. Pencerenin önünde ayaktaydık, gözlerim kapalı, okyanusun sınırsızlığını hissediyordum. ''Pekala Eri'' dedim. ''Ya şimdi, şimdi ne olacak?''
''Söyledim ya sana.''
''Ama ben böyle olsun istemem.'' diye fısıldadım.
''Başka türlü olmasına imkan yok.'' dedi uzun bir sessizlikten sonra. ''Zaten.''
''Zaten?''
''Ben istiyorum.''
O akşam işler daha da berbatlaştı sanki. Çünkü dalgalar halinde geliyordu yine, çıkıyor ve iniyordu. Niçin? Bilemiyorum. O da bilemiyordu. Sanki aşırılığa itildiğimiz zaman birbirimize yakın olabiliyor. Sanki ancak o zaman birbirimizi anlayabiliyor, birbirimizi tanıyabiliyorduk. Ve bir akşam daha ve bir gün daha. Dördüncü günü onu telefonda konuşurken işittim. Korktum, müthiş korktum. Sonra da ağlamıştı ama yemekte yüzü gülüyordu. Ve bu hem son hem başlangıç oldu. Çünkü bir sonraki hafta bölgenin başlıca kenti Mai'ye gittik. Burada resmi görevli, beyaz giyimli bir memurun karşısında bizi karı koca ilan eden belgeleri doldurduk. Aynı gün Olaf'a telefon ettim. Ertesi sabah postaneye uğradım ancak cevap yoktu. Belki ev değişmiştir diye düşündüm. Bu gecikmeye sebep olabilirdi. Aslında içimde daha o anda hafif bir endişe uyanmıştı. Çünkü bu sessizlik ona özgü bir şey değildi. Ancak o kadar çok şey olup bitmişti ki bu fikre pek önem vermedim. Eri'yi de açmadım. Unutmuş gibi yaptım. 6. Bölüm. Çılgınlığımın şiddetiyle bir araya gelmiş bir çift olarak şaşılacak kadar iyi anlaşıyorduk. Aramızda düşünce farklılıkları çıkarsa Eri tutumunu savunmayı çok iyi biliyordu. Ama genellikle bunlar bütünüyle insanlık sorunları üzerine oluyordu. Örneğin o koyu bir betrizasyon yanlısıydı. Bunu da somut delilleriyle savunuyor, ezbere kitaplardan örnekler vermiyordu. Bana karşı çıkışını hayırlı bir belirti olarak karşılıyordum. Fakat bu tartışmalar yalnız gündüzleri cereyan ediyordu. Benden sakin ve objektif bir şekilde bahsedecek kadar cüretini ileri götürmüyordu. Olaf'ın deyimiyle beni dondurulmuş insan örneği gibi gördüğünü belli edecek sözler sarf etmekten de kaçınıyordu. Ama geceler sanki benim varlığımı yumuşatıyormuş gibi benden, yani bizden de söz ediyordu. Bu konuşmaların karanlıkta yapılması beni mutlu ediyordu. Çünkü karanlık benim acınacak şaşkınlığımı, hatta aval aval bakışlarımı gizleyebiliyordu. Bana kendisinden, çocukluğundan da bahsediyordu. Sürekli ahengin egemen olduğu bu toplumun nasıl bir özenle kurulduğunu ancak bu sayede öğrenebildim. Çocukların yetiştirilmesinin, özellikle de yaşamın ilk yıllarında büyük meziyetler, disiplin ve özel eğitim gerektiren bir iş olduğu çok doğal çıkıyordu ortaya. Bir çiftin bir çocuk yapmaları için önce bir çeşit çok çetin sınavdan geçmeleri gerekiyordu. Bu bana önce duyulmamış bir şey gibi geldi ama asıl eski toplumumuzun yanılgı içinde olduğunu kendi kendime itiraf etmek zorunda kaldım. Bizde de gerekli diplomanız yoksa bir köprü inşa edemezsiniz, hastaya bakamazdınız.
Buna karşılık büyük sorumluluklar isteyen en küçük işi yapmanız, yani bir çocuk yaratıp dünyaya getirmeniz, onu yetiştirip büyütmeniz için hiçbir kısıtlama yoktu. Her şey rastlantılara bırakılmıştı. Toplum ancak onarımı imkansız hatalar işlendiğinde, yani çok geç kalınınca bu tür sorunlara eğilmek gereğini duyuyordu. Bu nedenle şimdi bir çocuk yapmak hakkı artık olur olmaz herkese tanınmıyordu. Ayrıca ana babaların çocuklarını diğerlerinden ayırmaya da hakları bulunmuyordu. Cinsiyetlerin eşit biçimde dağılımı amacıyla özel seçilmiş gruplar oluşturuluyordu. Çetin çocuklar özel bir eğitime alınıyor, hemen hepsinin eğitimine çok erken başlanıyordu. Bu öğretim okuma yazma değildi, o iş çok daha geç başlıyordu. Küçük çocuklara öncelikle toplumun çarklarının dönmesine alışmaları öğretiliyordu. Bunun için özel oyunlar hazırlanmıştı. Böylece 4-5 yaşındaki çocuklar bir bakıma doğal olarak toplumsal yaşamın ilkelerine ayak uydurmayı öğrenebiliyorlardı. Hoşgörülü olmayı, başkalarının haklarına saygı duymayı belliyorlardı. İnançları ve davranışları geliştiriliyordu. Özellikle de diğer çocukların dış fizik görünüşleri karşısında kayıtsız olmayı öğreniyorlardı. Bütün bunlar bana çok güzel geliyordu ama oldukça çaplı bir kısıtlamaya tahammül edemiyordum. Betrizasyon işlemine. Bence bu yeni dünyanın en baskılı yönü buydu. Eğitim bu olayı da doğum ve ölüm gibi doğal karşılamayı amaçlıyordu. Özellikle Erin'in ağzından çocuklara insanlığın geçmiş tarihini nasıl öğrettiklerini işittiğim zaman sabrım taşıyor, zıvanadan çıkıyordum. Güç hakim olabiliyordum kendime. Onların bakış açısına göre geçmiş yüzyıllar barbarlık ve kabalık çağlarıydı. Kontrolsüz bir gelişme görülmüştü. Şiddetli ekonomik felaketler ve savaşlar birbirini kovalamıştı. Uygarlıklarımızın tartışılmaz başarılara, insanların içlerindeki vahşiliği alt etmek için başvurdukları bir yol gibi gösterilmekteydi. Başkalarını sömürmeden bu başarıların kazanılmasına imkan olmadığı gerçeği reddediliyordu şimdi. Yine genellemeler. Neyse, geçmişteki bazı olayları, örneğin savaşları ben de kınıyordum. Hiçbir politik ihtilaf konusu olmaması, uluslararası anlaşmazlıklar çıkmaması da belki bir dereceye kadar iyiydi. Biraz sıkıcı olmakla birlikte bunlar da eleştirilebilirdi elbette. Ama değerlerin böyle altüst edilmesi benim kişisel işlerime gelip dayanınca işler sarpa sarıyordu. Çünkü Stark kozmik uzay seferlerini lanetleyen tek kişi değildi. Bu arada kitabının benim dönüşümden yarım yüzyıl önce yazıldığını ilave edeyim. Bu konuda arkeoloji uzmanı olan Erri bana çok şey öğretebilirdi. Örneğin ilk betrize edilmiş kuşakların yıldızlar arası seferlere karşı davranışı farklı olmuştu. Olumludan olumsuza yönelik bu farklılaşmada yine de duyguları çok yeğin kalmıştı. Özellikle bizim yolculuğun planlandığı yıllarda trajik bir hata işlendiği kabul ediliyordu. Çünkü o çağda onar onar gruplar gönderilmekteydi. Hata yalnız bu yolculukların hiçbir verimli sonuç vermemesinde değildi. Güneş sisteminin çevresinde çok sayıda ışık yılı genişliğinde bir alanda hiçbir uygarlığa rastlanmaması da o kadar önemli sayılmamıştı. Ancak birkaç gezegende dünyadakinden çok farklı bir takım bitki çeşitleri bulunmakla yetinilmişti. Ayrıca bu yolculuklara katılan çok sayıda dünyalı astronotun yolun uzunluğu yüzünden tahminlerin üstünde bir bitkinliğe uğramaları da felaketlerin en büyüğü diye kabul edilmiyordu. Kısacası bu tür yolculuklara insan yollamanın acımasız ve aptalca bir davranış olduğu kabul edilmiyordu. Ayrıca en büyük eleştiri, dünyanın daha kendisine yönelik her şeyi gerçekleştirmemiş iken evreni fete kalkışmak gibi bir serüvene atılışına yöneltiliyordu. Sanki insanlığın çektiği acılar, uğradığı adaletsizlikler, yerküre üzerindeki korku ve açlığın bir tür kahramanca başarılarla geçiştirilemeyeceğini bilmiyormuş gibi. Ama bunlar ancak ilk betrize edilmiş kuşağın duygularıydı. Çünkü bunun ardından doğal olarak kayıtsızlık ve unutkanlık geldi. Astronotik gezilerde romantik çağın var olduğunu öğrenen çocuklar artık buna şaşıyorlardı. İşte asıl beni korkutan bu kayıtsızlıktı. Mutlak bir mahkumiyet kararından da beter gibi geliyordu bana. Yaşamımızın eseri unutulmuştu, gömülmüş, hiç var olmamış gibi kabul edilmişti. Eri yeni dünyaya karşı beni heveslendirmeye kalkışmıyor, beni hemen inanmaya zorlamıyordu. Sadece anlatıyor, kendisinden söz ederek açıklamalarda bulunuyordu. Ben de kendisinden söz ettiği için ve kendi varlığıyla bu dünyaya tanık olduğundan değerleri karşısında göz yumamıyordum. Yeni dünya korkudan arınmış bir toplumdu. Var olan her şey insanlığın hizmetindeydi. İnsanların rahatından, temel ihtiyaçlarının bol bol karşılanmasından başka hiçbir şey önem taşımıyordu. İnsanoğlu zaafları tepki göstermekle ağır kalışıyla, duyguları yüzünden öznelliğiyle, hemen her alanda tasfiye edilmiş, varlığının tehlikeye düşebileceği her yerden uzaklaştırılmış, yerini makinelere, otomatlara, yapay mekanizasyona bırakmıştı. Tehlikeden arınmış bir dünyaydı bu. Korku, şiddet ve didişmenin hiçbir türü yoktu. Kibarlıklar, tatlı ve yumuşak alışkanlıklar dünyasıydı bu dünya. Benim, daha doğrusu bizim, o lafı düşünüyorum, böyle bir dünyaya tepki göstermemiz de çok doğaldı. Çünkü biz 10 yıl boyunca insan tabiatına aykırı o kadar büyük dehşet olaylarıyla aşırı neşir olmuştuk ki, döndüğümüzde anlatamayacağımız kadar bıkmıştık bu davranışlardan. Biz bu dehşet anlarını artık anlamlı tek şey gibi kabul etmeye, bize şan ve şeref verecek tek hareket gibi kabul etmeye alışmıştık. Oysa şu anda bile telsiz kabinenin altında en garip pozlarda aracın garip vızıltısından başka bir şey işitmeden günlerce ve günlerce yattığımız anlar aklıma geldikçe hala sırtım ürperiyor. O zaman ölüme gidip uzayın sınırsız boşluklarında kaybolmak ve bir daha dönmemek bile böyle beklemekten daha kolay geliyordu bize. Biz pilotlar, bilgin olmayanlar, yaşlanmış birer yetişkinden başka bir şey değildik. Bizim için zaman daha yola çıkmadan 3 yıl önce durmuştu. Bu 3 yıl boyunca giderek artık ruhsal bir gerilim deneylerine tabi tutulmuştuk. Bu hazırlık döneminde başlıca 3 aşama vardı. Kısaca hayaletler sarayı, kurutma makinesi ve taç giyme töreni diyebileceğimiz 3 deneme. Hayaletler sarayı dünyayla düşünebileceğimiz en iyi şekilde ilişkinizi kesen bir tür sandık içine kapatılmaktı. Hiç kimse buradan girdiği gibi çıkmamıştır. Yalnızlık hissi eksiksiz ve tam olmalıydı. Hareketli kabinleri ve merkez kaç sistemleriyle kurutma makinesi ondan da beterdi. Taç giyme töreni benim için en kolay deney oldu. Çünkü bu aşılması gereken son engeldi. Aslında basit bir işlemdi. Adayın başına bir astronot başlığı geçirip dünyanın bir yörüngesine götürülüyordu. Yaklaşık 100 bin kilometre yükseklikteki bu yörüngede dünya aydan 5 kat daha büyük bir yıldız gibi parlıyordu. Sonra adamı boşluğa fırlatıp terk ediyorlardı. Artık boşluğa asılıp kol ve bacaklarımızı sallayarak sizi dönüp almalarını beklemekten başka yapacak bir şeyiniz yoktu. Başınızdaki başlık güvenilir bir şeydi, rahattı. Bir oksijen tüpü, bir ısı aygıtı, hatta bir de besleme bölümü vardı. 2 saatte bir adayın ağzına bir macun fışkırtıyordu. Başlığın dışına yerleştirilen ve düzenli aralıklarla sinyaller veren ve diğerlerinin gelip pilotu bulmalarına yarayacak telsiz aracı arıza yapmadığı sürece hiçbir tehlike yoktu. İşte bu yer çekiminden arınmış karanlıkta beklemekten başka yapacak hiçbir şey yoktu. Oldukça uzun bir süre beklemek ama çok da değil, o kadar. Taç giyme törenini iyi başardım. Benim de bir hilem vardı. Basit, aşağılık bir hile. Aslında yasaktı yapılması. Beni lumbozdan fırlattıkları zaman gözlerimi kapattım. Sonra aklıma her türlü şeyi getirip bunları düşündüm. Yine de iradeyi kaybetmemek gerekti. Her ne olursa olsun gözlerini açmamakta ısrar edecektin. Sanırım Jensen benim numaramı biliyordu. Yine de başıma bir şey gelmedi. Ama bütün bunlar önceden dünyada, daha sonra da dünyanın yanı başında gerçekleştirilmiş denemelerdi. Derken asıl gerçek boşluk gelip çattı. Öyle laboratuvarda uydurulmuş olanı değil, sahicisi. Öldüren, gülmek için yaratılmış boşluk değil. Ancak birkaçımızın canını almayan boşluk, Olaf, Gimma, Törberg, Ben ve Uris'in mürettebatından 7 kişi daha. Sonunda bu dönüşten başka bir şey istemez hale gelmiştik. Yanılmıyorsam Eflatun şöyle demişti. Bedbaht, istediğine sahip olacaksın. 20. ayrımın sonu. Sayfa 219.